Ayrım 60, sayfa 596. 17 Nisan toplantılarından TÖSE. Köylerde çalışanlar dahil aydın öğretmen kesiminin belirtilen amaçları gerçekleştirmek için örgütlenmesi gereklidir. Namuslu, vicdanlı düşün adamları aralarında böyle bir işbirliği yaratamazsa meydanı demagoglara teslim etmiş olurlar. Demokrasi için en tehlikeli yaratık demagogdur. Düşün adamlarının sustukları, sindikleri demokrasilerde demagoglar kendileri için en elverişli çevreyi bulur. Güçlenince okumaz yazmazlarla, bilip de okumayanlardan yandaş toplayarak çevreye saldırmaya başlar. Bilimsel değerleri parçalar, çürütür. Olumlu işlerin önüne engeller yığar. Toplumun kolayca sömürülecek bir sürü olması için uğraşır. Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının bunu önlemek için çok okumaları, örgütlenmeleri, böyle bir tuzağa asla düşmemeleri gerekir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 645. Köy Enstitüleri Yasası'nın TBMM'de kabul edildiği 17 Nisan günleri enstitülerde törenlerle kutlanırdı. Tören bir şenliğe dönüşür, çevreden çok kişi katılırdı. Özellikle Hasanoğlan'da bu toplantılar daha görkemli olur, Ankara'nın aydın kesimi, CHP iktidarının bakanları, milletvekili ve yüksek bürokratlar enstitüye akın ederlerdi. Enstitülerin çeşitli etkinlikleri, sanatsal ve düşünsel gösterileri coşkuyla, hayranlıkla izlenirdi. Bu kurumlar kapatıldıktan sonra enstitülüler için 17 Nisanlar başka bir anlam kazandı. Onlar günlerini gene kutluyorlardı. Ama özellikle 1960 öncesi baskı yıllarında kahve köşelerinde, evlerde, sohbetlerle yapılırdı kutlamalar. Tonguç dava arkadaşı Şerif Tekben'e yazdığı mektupta şunları söylüyor o ilk toplantılarla ilgili: "Senin hoşlanacağın dekora sahip bir kahve köşesinde buluşup 17 Nisan'ı ve onu yaratan ülkü erlerini andık. Bu vesileyle duygulandık. Aynı ülkü uğrunda çarpan kalplerin sesini sana duyurmayı uygun bulduk. Buradan kalkıp başka bir köşeye oturarak geçmiş günleri anmaya devam edeceğiz. Bu gecemizi bu işe ayırdık. Hasretle gözlerini öperiz Tekmen." Dipnot: Tonguç'a Kitap, sayfa 57. 1960 öncesi dönemde enstitü çıkışlara ve bu kurumlarda çalışanlara baskılar yapılıyor, birkaçının bir araya gelmesi bile sorun ediliyor, izleniyordu. Toplanıp böyle günler yapmak kolay değildi. Başka okulların pilav günü gibi olmuyordu kuşkusuz 17 Nisan toplantıları. Pilav günlerinde, aşure günlerinde bir araya gelenler gördükleri eğitimin kendilerine sıkıntı veren yanlarını, hababam sınıflarını kahkaha ile anlatıp gülüp eğlenirlerdi. Öğretmenleriyle not alışverişlerini, ilginç disiplin olaylarını ve kaçamaklarını ve benzeri şeyleri konuşurlardı. Enstitülülerin konuşup andıkları ise küçük yaşta öğretmen ve yöneticilerle birlikte yüklendikleri sorumluluklar, büyük işleri nasıl kahramanca başardıkları olurdu. Sonra da o güzel eğitimin niçin, nasıl yıkıldığı, kıyım dönemlerinde başlarına gelenler konuşulurdu. Tüm baskılara karşın onlar bu önemli günde kahve köşelerinde, bir köyde, bir evde de olsa toplanıp bu anlamı yaşıyorlardı. Yer bulunursa enstitülerin ulusal oyunlarını oynuyorlar, şarkı ve türkülerini söylüyor, eski ve yeni şiirlerini okuyorlardı. Yalnız anılar değil, mesleklerini, halkın sorunlarını konuşurlardı. 17 Nisanlar giderek eğitimin çeşitli sorunlarının, öğretmenlerin meslek sorunlarının, ülke sorunlarının irdelenmeye başlandığı toplantılar oldu. O günler giderek tüm ilerici öğretmenlerin ve ilerici kesimin günü olmaya başlamıştı. Bu toplantılar öğretmenler arasında iletişim sağlıyor, örgütlenmenin tohumunu atıyordu. Baskılara karşın daha önce enstitülü öğretmenlerin öncülüğünde Göller Bölgesi, Ege Bölgesi ve benzeri yerlerde köy öğretmenleri derneklerinin kurulduğu görülüyor. Kimi enstitü çıkışlıların ilçelere, illere atanmaları örgütlenmede kolaylık sağlamıştı. Tüm ülkedeki öğretmen derneklerine katılarak, aktif görev alarak Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu içinde büyük çoğunluk oldular. 1961'de Samsun'da yapılan federasyon toplantısında Turhan Fevzioğlu'nun başını çektiği grup başa geçmişti. İkinci yıl Aydın'da yapılan toplantıda enstitülülerin başını çektiği kesim seçimi kazanmış, Şükrü Koç ve ekibi yönetime getirilmişti. Bu atılımdan sonra Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu eğitimi ülke sorunlarının bir parçası olarak gördü ve özlük haklarını da bu yaklaşımla ele alarak büyük vuruşlarla siyasi iktidarları uyardı, çözümler önerdi. 1963'te Ankara'da büyük eğitim mitingiyle örgütlenme ve hak aramada önemli bir aşama yapıldı. Ancak dernekleşen öğretmenler oraya buraya gene sürülmeye başladı. Derneklerde çoğunlukla eski enstitü öğretmenleri, yöneticileri ve onların öğrencisi olan enstitülüler gene bir arada çalışıyordu. Ak saçlı öğretmenlerin varlığı örgüte başka bir anlam katıyordu. Ama roller değişmişti. Başkanlık, yöneticilik gibi işler çoğunlukla gençlerde oluyor, yaşlı öğretmenlerimiz bunu onurla istiyordu. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, her ilçedeki dernekleriyle, Ankara Tuna Caddesi'ndeki merkeziyle, Birlik Dergisi ve Öğretmenler Gazetesi'yle tüm üyelerine ulaşarak meslek kesiminde önemli etkiler yarattı. Başkanlığa bir süre Arifiye çıkışlı Hayrettin Uysal getirildi. Ancak ilerlemenin sonu olmazdı. Başını gene köy enstitüsü çıkışları ve onların öğretmenlerinin çektiği bir grup, dernekçilikle yetinmeyerek kitleyi daha etkin duruma geçirici bir örgütlenme amacıyla Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı kurdular. 5 Temmuz 1965. Enstitülü yazar Fakir Baykurt'un başkanı olduğu TÖS, yaptığı etkin çalışmalarla kısa sürede ilerici öğretmenlerin, öğretim üyelerinin ve eğitim emekçilerinin büyük kesimini çatısı altında örgütleyerek, federasyonu TÖS'e katarak 12 Temmuz 1969, gerek üye sayısıyla gerek getirdiği sesle eğitim sorunlarına, yurt sorunlarına ve öğretmenlerin özlük sorunlarına yaklaşımıyla ülkenin etkin meslek kuruluşlarının başında geldi. Öncelikle şubelerde yapılan sendikal eğitim seminerleriyle üyelerini yurt ve dünya sorunları, meslek ve eğitim sorunları konusunda bilgilendirdi. Bölgelerde yaptığı direnme toplantılarıyla eğitimin ve mesleğin sorunlarını kamuoyuna duyurdu. Hükümetlerin 8 yıldan bu yana eğitim şurası toplamadığını gördü. Devrimci Eğitim Şurası'nı DEŞ 4-8 Eylül 1968 toplayarak Türkiye'nin eğitim sorunlarına bilimsel bir ışıldak tuttu. Ülkenin genç yaşlı değerli bilim ve kültür adamlarının, TÖS şube temsilcilerinin, üniversite gençlik temsilcilerinin, işçi ve köylü temsilcilerinin de katıldığı Devrimci Eğitim Şurası, ülkede yurt sorunları içinde eğitimin yerini ve önemini, temel çelişkilerin eğitime etkilerini vurgulayarak çözüm önerileri getirdi. Tonguç'un ilkelerinde yer aldığı gibi öğretmenin görevinin yalnızca ABC öğretmek değil, bunu yaparken öğrencisinin içinde bulunduğu koşulların uzantısı olan yurt sorunlarıyla uğraşması ve bunların iyileşmesine katkı sağlayıcı bir görev anlayışı içinde olduğu vurgulandı. Eğitimin amaçları arasında insana toplum içindeki yerini ve kendi toplumunun dünya toplumları içindeki yerini doğru olarak kavratıcı bir anlayışta olması gerektiğini saptadı. Dipnot DEŞ, Devrimci Eğitim Şurası sayfa 31, Eğitimin Gücü ve Olanakları. DEŞ'te köy enstitüleri bilimsel bir yaklaşımla incelenerek, yerli eğitimimiz olan bu sistemin getirdiği ipuçlarından, günümüzde cahilliğin ve teknik yetersizliğin giderilmesi ve benzeri alanlarda yararlanılabileceği belirtildi. Öğretmen yetiştirmenin sorunları ve öneriler dile getirildi. Dipnot DEŞ, Devrimci Eğitim Şurası sayfa 390, cahilliğin ve tenkit yetersizliğinin giderilmesinde köy enstitülerinin getirdiği ipuçları. Öğretmen, öğrenci ve anababalar bütün olarak görülüp TÖS'ün yurt çapında bölgelerde yaptığı halka açık toplantılar bir halk eğitimi niteliği taşıdı. Buralarda halkı bilinçlendirici etkiler yaratıldı. Bu toplantılar ve çeşitli eylemler halkı öyle etkiledi ki, devlet kurumlarında işlerini yaptıramayanlar ya da çeşitli sorunlar karşısında umarsız kalanlar, bir de TÖS'e gidelim diyerek nerede olursa olsun TÖS şubesinin kapısını çalabiliyorlar, genel merkeze başvurabiliyorlardı. Federasyon döneminde yapılan büyük eğitim mitingi gibi TÖS döneminde de Ankara Tandoğan'da gene bir Şubat gününde 1968 büyük eğitim yürüyüşü yapıldı. Ülkenin dört bir yanındaki TÖS şubelerinden gelen 30 bin öğretmen Tandoğan Meydanı'nda toplandı. İstasyondan, Cebeci'den, Kızılay'dan geçip sessiz yürüyerek büyük bir gövde gösterisi yaptılar. Pankartlarıyla, sloganlarıyla, anlamlı yürüyüşleriyle ilgilileri uyardılar. Büyük eğitim yürüyüşü öğretmen örgütünün yaptığı kitlesel demokratik bir tepki örneğiydi. Anlamlı yanlarından biri, gerilimi tam dengede tutarak öğretmenliğe yaraşır bir davranış ve disiplin içinde isteğini en açık biçimde söylemek olmuştur. TÖS'ün daha büyük bir demokratik eylemi 15 Aralık 1969'da başlayan 4 günlük uyarı boykotuydu. Eğitim sorunlarının gerçekten çoğaldığı, meslek sorunlarının diz boyu olduğu, ülkede kargaşanın sürdüğü bir dönemde patlak vermişti boykot. TÖS bir meslek kuruluşu olarak böyle bir demokratik davranışı yapabilecek güçteydi. Bu nedenle eylem yerine oturmuş, toplumdan büyük onay görmüştü. Boykotu herkes tutmuştu. Cumhuriyet gazetesi bir boykot bürosu açmış, Hürriyet gazetesi boykot tuttu diye 8 sütuna manşet atmış, Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi başbakandan demeç istemişti. Postacılar gece gündüz telgraf taşımışlar, santral memurları hatları TÖS için soluna kadar açmışlardı. Başka kesimlerin belki gözünden kaçan daha ilginç bir durum, kentlerin burjuva kökenli yaşlı öğretmenlerinin de Tonguç'un öğrencisi gibi davranmalarıydı. İstanbul'da modalı öğretmenler gecelerde Kartal'a koşmuşlardı, TÖS bölge seminerine katılmak için. Kadıköy'ün Doğan Aytaç, Turhan Ataç, Samime Öymen gibi 40 yıllık öğretmenleri TÖS'lü olmuşlardı. Böylesi bir bütünleşme bir meslek kuruluşunda ulaşılan oldukça ileri bir aşamaydı. Gelişmelerde enstitülü öğretmenlerin payı büyüktü. Tam dördüncü günü akşamı boykot merkez komitesi 4 günlük uyarı boykotumuz anayasa çerçevesi içinde demokratik bir anlatım biçimi olarak başlamış ve son bulmuştu şeklinde yazılı demeç vermişti. Dipnot: M. Aksoy devrimci öğretmenin kıyımı ve mücadelesi. Tüm bunlar öğretmenlik mesleğinin saygınlığına güç katmıştı. Oraya buraya sürülmelerine karşın bir yandan isteklerinin kimileri yerine getiriliyor, özlük haklarında ve eğitimde iyileştirmeler yapılıyordu. Öğretmen ücretleriyle ilgili olarak kendisiyle görüşmelere giden TÖS temsilcilerine Maliye Bakanı, "Öğretmenlerimize yeteri kadar ücret artışı yaptık. Bizden elçi maaşı istiyorsunuz." dediğinde bakana, "Elçileri biz yetiştiriyoruz." yanıtı verilmişti. Boykot ve sürgünler karşısında ülkenin değerli hukukçuları, yargıçları öğretmenlerin yanında olmuştu. Birçok hukuk profesörü, sosyal siyaset uzmanı ve benzeri bilim adamları, ünlü yazarlar, öğretmen boykotunu haklı bir demokratik davranış olarak nitelediler. Hukuksal yönden anayasal bir suç olmadığını savundular. Yargıçlar herkesi kapsayacak olumlu kararlar aldılar. Muammer Aksoy, devrimci öğretmenin kıyımı ve mücadelesi, sayfa 110. Sürülen öğretmenler asla çıkarcı olmadılar ve ödün vermediler, özel işlem istemediler. Hemen görev yerlerine gidiyorlar, haklarını mahkeme yoluyla, Danıştay yoluyla almayı yeğliyorlardı. Boykot sonrasında bir akşamüstü çalışmakta olduğum küçük yalı yetiştirme yurduna gelen bir arkadaşım, "Seni Kütahya'nın bir köyüne sürmüşler, yolluğun gelmiş, maaşın kesilmiş, yarın yazını imzalatacaklar," dedi. Müdürümün benimle ilgili şikayeti de varmış. Gitmek kolay bile olsa müdürün işlemine karşı koymam gerekiyordu. Ancak tam bu sırada Kütahya'da büyük bir deprem oldu, atandığım köy yıkıldı. Hemen birkaç günlük rapor alıp yazıyı imzalamadan Ankara'ya gittim. Bakanlığa atandığım köyün yıkıldığını bildirip ne yapmam gerektiğini soracağımı söyledim. TÖS Genel Merkezi'nde önce olmaz dediler. Sonra düşünüp taşındılar, sendika ile ilgili hiçbir şey konuşmamak koşuluyla gidebilirsin dediler. Bakanlığa gidince genel müdür, "TÖS'ten ayrıl, seni bakanlık müfettişi yapalım," dedi. Bunu kabul etmeyerek yapılan haksızlığın düzeltilmesi için müfettiş istediğimi söyledim. "Biz istediğimiz müfettişi göndermesini de biliriz," dedi öfkeyle. Onunla görüşmekten sonuç alamayınca bakana çıkmayı denedim. 5-6 kişi vardı bekleyen. Özel kalem müdürü adımızı, işimizi, dileğimizi yazıp girdi bakanın odasına. TÖS yönetim kurulu üyesi olduğumu yazdırmıştım. Görevli en önce beni aldı içeri. Bakan beni bir öğretmen gibi değil, TÖS görevlisi olarak karşıladı. Sorunumu anlattım, deprem rastlantısı onu çok şaşırttı, etkilenmiş olmalıydı. Genel müdürüne kızdı, Yüksekköy Enstitüsü çıkışlı olduğumu öğrenince "anladım," dedi. Sonra TÖS konusunda bir soruya gelmek istediğinde özür diledim. Yalnızca özel sorunum için geldiğimi, bu konuda görüşmeye yetkili olmadığımı söyledim. Buna biraz kızdı. İstanbul'da kalmam için hemen işlem yapılacağını, aylığımı yarın sabah teslim etmeleri için Milli Eğitim Müdürüne telefonla emir verilmesini özel kalem müdürüne not ettirdi. Teşekkür ederken bana gösterdiği demokrat tavrı örgütümüze de gösterebileceğini, bunun için yapmadığını sordum. "Siz nasıl benimle TÖS konusunda konuşmaya mezun değilsiniz, ben de Adalet Partisi'nin bakanı olarak buna mezun değilim," dedi. Dışarı çıktığımda orada bekleyenlerden biri yerinden fırlayıp merakla çıkıştı özel kalem görevlisine. "Kimdir bu?" diye. O yavaş bir sesle TÖS yönetim kurulu üyesi olduğumu söyleyince, "Bir milletvekili olarak burada saatlerdir bekliyoruz," diye söylendi. Ötekiler bana sempatiyle gülümsediler. Daha ilginç olan, çıkarken kapıdaki eğitim emekçisi, "En büyük TÖS" diye selamladı beni fısıltıyla. Böyle davranışlarla çok karşılaşıyorduk. Toplumun büyük kesimi bize sevgi gösteriyordu. Yurt dışında köy enstitüleri. Mektubunu almadan bir gün önce Hindistan Planlama Nazırı ünvanını taşıyan pek kültürlü bir zatla uzun uzadıya görüşmüş, derin düşüncelere dalmıştım. Adamcağız Avrupa'da, İsviçre sanıyorum, bir kongreye katılmış. Orada bizim köy enstitülerini incelemiş olan bir yabancı profesör kendine bu kurumları görmesini önererek, Türkiye'de planlı iş olarak böyle bir hareket oldu. Özellikle kuruluş yıllarını inceleyin demiş. O da Hasanoğlan'ı gördükten sonra beni arayıp buldu. 10 Ekim 1954. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 58. İsmail Hakkı Tonguç'un arkadaşına yazdığı mektup. Biz kendi eğitimcilerimizin yarattığı enstitülerin değerini anlamayarak ya da anlayarak yok etmeye çalışırken yabancı kişi ve kuruluşlar Türkiye'nin yeni eğitimini araştırma konusu yaptılar. Kaldı ki o yıllarda savaş, ulaşım gibi nedenlerle ülkeler arası ilişkiler bugünkü kadar kolay olmuyordu. Buna karşın birçok yabancı kişi ve kuruluşça kurulduğu yıllardan başlayarak enstitülerin çağdaş eğitime dünya ölçüsünde yeni ilkeler getirdiği açıklanmış, özellikle gelişmekte olan ülkelere önerilmişti. Hatta o ülkeler bizden uzman istemişti. Ne var ki onlara uzman olarak enstitüleri kapatanlar ya da kapatıldıktan sonra o kurumlara yeni gelenler gönderilmişti. Hiçbir görevli biz o kurumları beğenmedik, kapattık diyememiş, yabancılara karşı güç durumda kalınmıştı. Elbet bu da bizim başka bir yanımızdı. Örneğin Tonguç'u Büyükelçiliği aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığından soran Hindistan Planlama Başkanı'na bakanlık görevlilerince böyle birini tanımıyoruz yanıtı verilmiş. Hindistan Elçiliği rehberden telefonunu bularak uzmanlarını onunla görüştürme olanağı yaratmıştır. Böyle oldu Tonguç'un arkadaşına yazdığı yukarıdaki mektuptan anlaşılıyor. Enstitüleri incelemek için gelen yabancıların çoğu doğal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuşlardır. Oralar kapatılırken kurucusu Tonguç arka arkaya gelen hükümetler zamanında bakanlık emrine alınıp kendisine kısıtlamalar getirilirken onun adını ve enstitülerini İsviçre'de A.G. Ferlach Bern Yayın Evi'nin Lexikon der Pädagogik, Pedagoji Ansiklopedisi adlı yapıtında görüyoruz. Bu ansiklopedi uluslararası alanda ün yapmış 500 bilgin pedagogdan oluşan bir bilim kurulu tarafından hazırlanmıştır. Dipnot M. Jimmy, Tonguç Baba, Ülkeyi Kucaklayan Adam, 2. basım sayfa 242. Adı geçen yapıtta Tonguç İsmail Hakkı olarak yer alan 300 kadar sözcüklük tanıtmada onun mesleksel formasyonuna ve çalıştığı yerlere değiniliyor. Türk eğitimine getirdiği katkı, ülkenin gerçeklerine uygun olarak kurduğu enstitülerinden alınan sonuçlar ve özgün yanları anlatılıyor. Tonguç ve enstitülerinin daha ilginç bir tanıtımını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO tarafından yapıldığı, başka ülkelere de önerildiği biliniyor. Bilim ve kültür adamlarımızın da katıldığı UNESCO toplantılarında köy enstitülerinden söz etmek Türkiye'nin kendi programında yokken yabancıların bu kurumlardan ve kurucusu Tonguç'tan söz etmesi onları şaşırtıyor. Bu örneklerden biri kültür adamlarımızdan Hıfzı Topuz'un başına gelmiştir. 1980'li yıllarda İngiltere'de yapılan UNESCO toplantısında kalkınmakta olan ülkelerin ulusal kültür değerleri konusu ele alınırken, başka delegeler yıllar önce Türkiye'de köy enstitüleri yoluyla bu anlayışın geliştirildiğini söyleyerek Hıfzı Topuz'a sorular yöneltiyorlar. Dipnot Hıfzı Topuz 17 Nisan 1990'da İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan 50. yılında köy enstitüleri panelindeki konuşma. Bilim adamımız Erdal İnönü'de UNESCO Genel Merkezi Başkan Yardımcısı olduğu yıllarda Paris'te katıldığı başka bir toplantıda benzer bir durumla karşılaştığını şöyle anlatıyor. Aşağı yukarı 40 yıl sonra Paris'te UNESCO Yürütme Kurulu'nda görev yaptığım sırada bütün dünyada 2000 yılına kadar okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak bir kampanya başlatılmasına karar verdik. UNESCO Genel Merkezi'nde geçmiş yıllara ait bir yıllık raporu incelerken çok dikkatimi çeken bir değerlendirme görmüştüm. Dünyadaki eğitim çalışmalarını gözden geçiren UNESCO Genel Müdürü, tanınmış İngiliz bilim adamı Julian Huxley, Türkiye'de köy enstitüleri adı verilen ve bütün gelişmekte olan ülkelere örnek olabilecek çok ilginç bir eğitim sistemi gerçekleştirilmiştir diyordu. Dünyaca tanınmış eğitimcilerin o dönemde yapılmış atılımları böyle övmelerinden bugün için de geçerli bir sonuç çıkarabiliriz. Eğitim alanında ülkemiz ve insanlarımız için en faydalı girişimleri kendi aklımıza ve deneyimlerimize dayanarak biz bulabiliriz. Yeter ki dünyaya açık olmayı ihmal etmeyelim. Dipnot Erdal İnönü Anılar ve Düşünceler sayfa 92. Tonguç'u Türk Pestalozzi'si olarak gören başka bir Avrupalı, İsviçreli tarihçi ve araştırmacı Alfred Ruffer'dir. Türkiye'yi ve köy enstitülerini tanıyan bu yabancı, National Zeitung Basel adlı İsviçre gazetesinin 9 Aralık 1951 tarihli sayısında yayımlanan yazısında Tonguç ve enstitüleri üzerine yazıyor. Rufer söz konusu yazıda Türkiye'nin geçmiş koşullarını ve eğitimini irdeledikten sonra 1934'te gelinen duruma parmak basıyor. Yeni bir eğitim için Tonguç'un aranıp bulunduğuna değiniyor. Önce kişiliğinden söz ederek bu adamın saygı uyandıran iri yarı güçlü beden yapısını, çelikten enerjisini, ne geceli gündüzlü yorucu çalışmalar, ne yaş, ne de uğradığı saldırılar ve suçlamalar yıkabilmiştir. Zekası canlı kaldı, mizahı kuvvetlidir. İyinin sonunda yeneceğine sarsılmaz bir inanç besler. Alçak gönüllülük başlıca vasfıdır. Benimle konuşurken kendisinin Türkiye eğitimini kurduğunu, düzene soktuğunu bir tek sözlü olsun belirtmedi der. Onu Pestalozzi'ye benzeterek öğretim davasının büyük sosyal sorununun bir parçası olduğunu ve birinin çözümünün ötekinin çözümüne yarayacağını anladığını, bunun için öğretim davasında üç koşulu göz önünde tuttuğunu söyler. 1. Ülkenin gerçeklerine uyarak gereksinmelerini yerine getirmek. 2. Olanakları hesaba katmak. 3. Modern eğitim ilkelerini uygulamak. Rufer bu saptamalarının Tonguç'u köy enstitülerinin kuruluşuna getirdiğini görür. Sistem olarak enstitülerin kuruluş ve gelişme aşamalarına değinerek özellikle oradaki demokratik eğitimin önemini vurgular. Köylerin canlanması yolundaki değişmeleri ele alır. Sonuçta enstitülerin politik nedenlerle kapatılıp Tonguç'un bir köşeye itildiğini söyler. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 222, Azra Erhat'ın çevirisi. Tonguç ve köy enstitüleri üstüne araştırma yapan yabancılardan biri Amerikalı eğitimci Faye Kirby'dir. Türkiye'de köy enstitüleri adlı yapıtı Türkçe olarak IMC yayınları arasında çıkmıştır, 1962. Çalışmamı yaparken Kirby'nin yapıtından oldukça yararlandım. Yazar bu araştırmayı Columbia Üniversitesi'nde Teachers College bölümünde doktora tezi olarak hazırlamış ve kabul görmüştür. Amerikalı eğitimci köy enstitülerinin temsil ettiği temel düşünleri tarihsel ve sosyolojik açıdan inceleyerek köy enstitüleri gerçeğini ve Tonguç'un enstitüleri biçimlendiren düşünlerini ve ortaya çıkan ilkeleri saptıyor. Onu Kerzensteiner, Pestalozzi ve John Dewey ile karşılaştırarak Tonguç'un başka eğitimcilere öykünmeyerek, onları aşarak düşün ve uygulamalarını kendi ülkesinin gerçekleri üstüne kurduğunu görüyor. Onun resim el işleri, iş ve meslek eğitimi, canlandırılacak köy ve köyde eğitim kitaplarını inceleyerek, Kerzensteiner'den çevirilerini görerek eğitim görüşünü oluşturan ipuçlarını yakalıyor. Tonguç'un özgün iş eğitim yöntemini ve uygulamadaki verimini dile getiriyor. Köy enstitülerinin, batılı eğitimcilerin fikir ve sistemlerinin bir kopyası olmadığı gibi, şu ya da bu partinin ya da bakanın bir icadı da olmadığını söylüyor. Bu kurumların Türkiye'nin eğitim arayışlarıyla politik çıkar gözetilmeden, 2. Mahmut'tan bu yana yapılan deneylerin sonucunda varılan çıkar bir yol olduğunu belirtiyor. Kemalist ilkelere dayanılarak yapılan bu uygulamanın, yalnızca eğitim davasını çözümlemekle kalmayıp, Türk toplumu üzerinde hiçbir eğitim kurumunun yapmadığı kadar etkin olduğunu saptıyor. Dipnot Faye Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri. Köy enstitüleri Hollanda, Almanya ve benzeri yerlerde üniversitelerce ele alınmış, bu ülkelerin bilim adamları Türkiye'nin kendi olanaklarıyla, düşün birikimiyle ve deneylerle ulaştığı bu özgün uygulamaya ilgi duyup incelemişler, doktora öğrencilerine tez konusu olarak verip konuyla ilgilendirmişlerdir. Köln Üniversitesi Eğitim Fakültesi kürsüsünde köy enstitülerinin bilimsel çalışma konusu yapılmasına olanak verildiği, adı geçen üniversitede doktora öğrencisi Necati Şahin'in bu konuyu doktora tezi olarak aldığı, uzun bir çalışma yaptığı anlaşılıyor. Dipnot Fakir Baykurt, Dorf Institute in der Türkei, Türkiye'de köy enstitüleri. Başka yabancılar da Tonguç'u bir Türk Pestalozzi'si olarak görüp onu da aştığını belirtmişlerdir. Hamburg Üniversitesi'nden Alman Profesör Widmann bunlardan biridir. Eğitler yayını olan kuruluşunun 50. yılında Köy Enstitüleri adlı yapıtta yer alan iki başka Alman'ın yaptığı Yeni Eğitimin İlkeleri, Tezleri ve Türkiye'de Köy Enstitüleri incelemesi, Tonguç'un eğitim görüşlerinin ve köy enstitüleri uygulamasının bilimsel temellerini saptayan oldukça değerli bir çalışmadır. Dipnot kuruluşun 50. yılında Köy Enstitüleri sayfa 109. Onlar Widmann'ın Tonguç için kullandığı Pestalozzi benzetmesini yerinde bularak, Pestalozzi'nin Tonguç'un yalnız eğitim düşüncelerini ve eylemlerini değil, politik düşüncelerini de etkilediğinden söz ediyor. Tonguç'u Pestalozzi'nin özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerinin temsilcisi olarak görüp, halkının yoksul kesimine gözlerini çevirerek, onları bu yönden kendi kendilerine yardım edip uyandıracak bir eğitim geliştirdiğini, böyle bir eğitim politikası izlemeye yol açtığını şöyle dile getiriyorlar. Tonguç pedagoji olarak çeşitli düşünce ve tasarımlara ve pragmatik kurallara açıktı. Bu etkiler öteki ülkelerde ve Avrupa'nın verimli toprağında da gelişiyor ve Tonguç bu düşüncelerden de yararlanarak Türkiye'nin köylük kesiminde o zamanki ilişkilere uygun bir eğitim ve öğretim politikası geliştiriyor. Kara pedagoji dedikleri eski eğitim görüşünün karşısına Tonguç'un büyük bir donanımla çıktığını vurgulayarak onun görüşlerini ve uygulamasını çağdaş eğitimin ölçütlerine vurup eğitime yüklediği görev üstüne düşüncelerini sıralıyorlar. Eğitim modern yaşamda eksik olan koşulları yaratmalı, modern olmayan koşullara karşı savaşmalı. Eğitim eskimiş davranış biçimlerinin etki alanlarının azaltılmasında yardımcı olmalı. Eğitim modern düşünceyi savunmalı ve bunu kişiliğin gelişmesi yararına aktarmalı. Türkiye'deki eğitim halkı kültürel geleneğinin mirasını modern yöntemlerle koruyarak devam ettirecek duruma getirmeli. Öğretim ve eğitim öğrencilerin yetenekleri ve becerileriyle bilinçli ilişkiler kurabilmeleri ve sorunlarının çözümü için stratejiler geliştirebilmeleri amacıyla mesleki ve teknik eğitim edinmelerini sağlar. Köy enstitülerinin temel düşünceleri üstüne durarak bunlardan birinin özellikle taşrada oturan halkın bilgisizliğini ortadan kaldırmak, okuma yazma oranını %100'e çıkarmak, cahilliği yok etmenin ilk adımı olarak genel öğretim sürecini harekete geçirmek. Başka bir hedefinin de tekniğe dayalı sanatların, marangozluk, inşaat, demircilik, terzilik ve benzerleri öğretmenler yoluyla köye girmesini sağlamaktı. Onların köy enstitülerinde gördükleri daha önemli bir hedef de Türkiye tarihinde ilk kez kız ve erkek öğrencilerin yatılı okul çatısı altında bir araya getirilmesidir. Tonguç'un kafasında yatan konuyla ilgili düşünce onlara göre köy kadınının içten değişmesidir. Köy kızlarının gene kendi köylerinde öğretmenlik yapmasıdır. Profesör Widman'ın yazısında son olarak enstitülerin kapatılıncaya kadar 17 bin öğretmen verdiği, bunlardan kimilerinin yazar, politikacı, sanatçı, bilim adamı olduğu, köy çocukları aracılığıyla köy enstitülerinin ve köy edebiyatının tanıtılıp geniş bir alana yayıldığı, köylerden çıkan müziğin gittikçe daha popüler olduğu saptanıyor. Köy enstitülerinin bugün kurulması yerine ilke ve yöntemlerinin tüm okullarda uygulanması öneriliyor. Bugüne kadar eskimemiş, uygulanabilir durumda olan bu ilkelerin her yerde uygulanmasının, bireyin ve toplumun gelişmesi yönünden önemi vurgulanarak, o zaman Türkiye'de kafasıyla, yüreğiyle ve eliyle çalışacak insanlar yetiştirilecektir deniyor. Eleştiri konusuna da değinilerek, kurumların her zaman eksikleri olur. Ancak yapıcı eleştiriler bunların ortadan kalkmasını etkiler deniyor. Sayfa 122. Yüksek Köy Enstitüsü çıkışta olup Berlin'de oturan eğitimci, yazar ve çevirmen Arif Gelen'de aynı yapıttaki yazısında, sayfa 123, başka Alman eğitimcilerin Tonguç ve Köy Enstitüleri ile ilgili çalışmalarını özetliyor. Berlin Üniversitesi Eğitim Sosyolojisi Enstitüsü'nün düzenlediği, az gelişmiş ülkelerde eğitim hareketleri konulu uluslararası seminerde, köy enstitülerinin de ele alındığını aktardığı yazısında şu bilgileri veriyor. Dipnot, A. Gelen, kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri, sayfa 123, yüzyılımızın eğitimine köy enstitülerinin katkıları. Seminerin öğretmen yetiştirme bölümünde Türkiye'de köy enstitüleri uygulamasının özgünlüğü üstünde durularak, Orta ve Güney Afrika'nın, Afrika ve Asya'nın gelişmemiş bölgelerinde yapılanların bu uygulamadan esinler taşıdığı, 90'lı yılların okul reformlarına da köy enstitüsü ilkelerinin ışık tutucu olacağı belirtiliyor. Batı Berlin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Jürgen Zimmer burada sunduğu bildiride Türkiye'de köy enstitülerinin kuruluş çalışmalarını anlattıktan sonra şöyle diyor. Okulların toplumsal merkezler, öğretmenlerin toplum kalkınmacıları işleri gördüğü bu sistemde köy enstitüleri toplumsal değişimin öncüleriydi. Bu eğitim reformu hareketinin etkileri çok önemli oldu. 50. yılların başında bir iktidar değişikliğinin sonucu olarak söz konusu kurumlar kapatıldıysa da onların bıraktığı çok yararlı izler vardır. Hatta federal Almanya'ya gelen öğretmenler beyaz yakalı memur anlayışı ile kötü yetişmiş genç meslektaşlarından çok üstündürler. Sayfa 123. Açıklamalardan anlaşıldığına göre 1979'dan bu yana Nikaragua'da, Tanzanya'da, Filipinler'de benzer çalışmalar yapılıyor. Filipinler'de Almanya'nın yönlendirdiği bir üretici okul projesi uygulandığı görülüyor. Büyük Britanya, Birleşik Amerika ve Avustralya'da da benzer uygulamalar yapılıyor. Hamburg Üniversitesi'nden Profesör Gottfried Hausmann Türkiye'de DTCF'de konuk profesör olarak kalırken incelediği bu kurumlarla ilgili şunları söylüyor. Bu kör düğümü çözmede devlet adamlığının ileri görüşlülüğü ile pedagojik hayal gücü birleşerek etkisini gösterdi. Köy çocukları köyün öğretmeni olacaktı. Köyün eğitim yoluyla canlandırılması görevi için yetiştirileceklerdi. Köy enstitüsü çalışmalarını çağdaş eğitim olarak değerlendirerek derslerin iş içinde işle birlikte yapılması, modern teknik ve tarıma yer verilmesi, özellikle bölgesel özelliklere göre hayvancılık, balıkçılık ve benzeri çalışmaların yapılmasını anlattıktan sonra eğitim yoluyla köyü canlandırma görüşünü yaratan İsmail Hakkı Tonguç'tu. Ama İlköğretim Genel Müdürü olarak becerikli ve usta eğitim bakanlarının yönetimi altında ve onların yardımıyla diyor. Yazısına yüzyılımızın eğitimine Türkiye'nin katkısı başlığını koyan Profesör Hausmann, Avrupa örneklerine göre yön saptama çabalarını sürdürürken kendi koşullarına uygun özgün yolu bulmuşlardır. Köyün eğitim yoluyla değiştirilmesi düşüncesinin bütünleştirici öğesi olarak tümü Türk kökenlidir. Bu niteliğiyle yüzyılımızın eğitimine Türkiye'nin bir katkısıdır diyor. Sayfa 129. İstanbul Üniversitesi Türkoloji bölümünde doktora yapmış olan Bremen Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim ve Eğitim Sendikası GEW üyelerinden Profesör Doktor Klaus Liebe Harcourt'la köy enstitüleriyle gerek öğretmen yetiştirme yönünden gerek eğitim politikası yönünden yakından ilgilenmiş, Tonguç'un ilkelerini benimsemiştir. Bu konuda araştırma yapmak isteyen Almanya'daki lisans ve doktora öğrencilerine yardımcı olmaktadır. Dahası Türkiye'de eğitimin bu ilkelerle yapılması için çaba göstermekte, öğretmen kuruluşlarının toplantılarına katılmaktadır. 1940-1950 yılları arasında Kayseri Talas Amerikan Okulu'nda öğretmen iken, Ora köylerini inceleyen İngiliz Profesör Paul Sterling, ülkesine döndükten bir süre sonra oraya yeniden gittiğinde, çevrenin değişmesi ve köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin bu değişmedeki etkileriyle ilgili ilginç gözlemlerde bulunuyor. 1965'te yayınladığı kitabında köy enstitülerinin toplumsal değişmeyi etkilemesiyle ilgili şunları söylüyor. Türkiye'nin 1920 düzeni aslında batılılaşma ve uygarlaşma yönünden çok yerinde olduğu halde %80 olan köylü nüfusu dikkate alınmadığından verimli olmamıştır. Köy enstitüleriyle bu boşluk doldurulunca köylerde büyük değişiklik yarattığı görülüyor. Örneğin Profesör Sterling önce bir köyde tek kadın okur yazar varken enstitü çıkışlı öğretmenin bulunduğu köyde herkesin okur yazar olduğunu görüyor. Yalnız okur yazarlık değil halkın çeşitli yönlerden değiştiğini görerek Türkiye'nin önceki eğitim sistemini bilen biri olarak bu hızlı değişmeyi enstitülerin verdiği eğitimin niteliği ve programıyla açıklayarak şunları söylüyor. Enstitü programında akademik ve pratik bilgiler birlikte yer alıyordu. Amacı köy liderleri ve reformcuları yetiştirmekti. Başlangıçta büyük bir ülkü ile çalıştılar. İlkokulu bitiren çocuklar enstitülerde 5 yıllık bir öğrenimden sonra 17 yaşında öğretmen oldular. Yüklü bir programları vardı. Bu ağır programa 5 yıl azdı. Onun için enstitünün tatili de azdı. Amacı aydın ve kritik düşüncenin köklerini kurmaktı. Öğrenci ve öğretmenler köy yaşamının ümitsiz sefaletiyle yakından ilgilendiler. Hükümet bu okullar içinde radikal politik düşüncelerin yayılmasından korkarak önce enstitülerin gelişmesini yavaşlattı. Sonra onları şehir öğretmen okulları haline getirdi. Köy enstitüleri köye gitmeye hazır ve yetkin donanımlı bir genç adamlar grubunu gerçekten yaratmıştı. Benim köylerde tanıdığım bütün öğretmenleri bu enstitüler yetiştirmişti. Bu genç insanlar sadece öğretmen olarak değil, ilerleme ile bilimsel aydınlanma misyonerleriydiler. Köylerde karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlar için köylüyü bilgilendirme, yetiştirme ve benzeri yardımda bulunuyorlardı. Dipnot Yön Sayı 14. Köy enstitülerinin yurt dışındaki yankıları daha çok elbet. Örneğin Almanya'da ve İngiltere'de yapılan 17 Nisan toplantıları yalnızca oradaki Türklerin yaptığı bir etkinlik değil, üniversitelerin ve benzeri kültür ve eğitim kuruluşlarının da katıldığı, desteklediği bilimsel nitelikli paneller olmaktadır. Dahası ünlü Amerikalı eğitimci John Dewey, köy enstitüleri hayalimdeki okullardır demiştir.